Ayrım 22.
Haydi Haydar, gidiyoruz. Unutan kim? Biz işçi değiliz, aydınız. Ama yeni türeyen bir aydın. Niçin hazır olmasın halk böylesine bir sömürüye karşı çıkmak için? İşçilerin yeterince hazır olduğuna inansak diyorum. Anlatamadım değil mi? Hep en kısa zamanlar içinde düşünmeye çalışıyoruz. İşçiler yeterince hazırdırlar diyelim. Biz de buna inanalım. Bak dikkat et, bilsek demiyorum. Çünkü anlamları çok ayrı bu iki sözcüğün. İnanmak soyut, bilmek gerçek. Biz öğrenciler sınıf mıyız ki? Temeli ekonomik güçlere dayalı bir örgüt müyüz ki? Daha uzun okuyup daha çok düşünsek? Yok arkadaş, diyordu Seyhan. Sana saygım kesindir efendi. Sorular sormanın zamanı çoktan geçti. Eksikleri kendimizde mi arayacağız? Vakit kalmadı. Seyhan'ın saçları, gömleğinin bükümleri uzun bir koşuşun rüzgarıyla dolmuş sanki. Sağ elinin altından kara lekeler yayılıyor. Emine'nin gazeteyi eline ilk aldığında görüşünden dışarı kaymış yaşlı bir kadın kollarını Seyhan'ın yıkılacağı yöne doğru uzatıyor. Kadının ardındaki başından örtüsü kaymış, ayağında lastik çizmeler olan, dudaklarını ısıran genç kadın öteki uzananı geri çekiyor. Resmin renksizliğiyle kağıdın donukluğunda kala kalan her şeyi aşan o vurucu devinim uzanıyor Emine'ye. Seyhan'ın dışarı çıktığı güneş almaz ara sokakların, özensiz apartmanlarındaki tek kalıptan dökülmüşe benzeyen camları kırık demir kapının kuytusundan doğrulan birini seçiyor. İkinci tanıdık yüz bu. Hukuktan Ahmet. Peki o epeydir yoktu ortalıkta. Kaçtı diyorlardı. Niçin kaçsın demişti Emine, niçin? Silah taşıyormuş diyorlar. Silahları ilkten onlar kullandılar. Biz en boğuntuya getirildiğimizde Molotov kokteyline başvurmuştuk. O zamanlar bunun için öğrencileri toptan yakalamıyorlardı. Alanlarda birden kurşunlamaya başladılar bizi. Ahmet silahlı olamaz. Öylesine ince, incitmekten sakınan biridir ki. O su yürümüş ağaçların ince dallarından düdükler yapmamış mıydı bize geçen yılki Mayıs bayramında? Ahmet niçin, neden kaçsın? Bizim suçluluğumuzu gereksinenler var. İş böyle gelişiyor bak. Ahmet söz konusu şimdi, onu konuşalım. Çocuğu ölümcül bir suçla yargılayamazlar. Kamuoyu için inandırıcı kanıt bulamazlar. Daha neler? Üstelik hukuk fakültesinin en başarılı öğrencilerinden. Roma hukuku dersinde profesörün, siz büyük bir hatip olabilirsiniz diye yarı alay yarı övgü kalabalıktan ayırt ettiği bir öğrenci. Sen Joseph'ten çıkma, Fransızcayı çok iyi bilen, tablede Horneur'da geçme işinin tek nedeni orta ikiden sonra disiplin notunun arasız sekiz oluşu. Papazlardan birinin Jean Jaurès'i anlatırken çizdiği kişilikten heyecana kapılıp günlerce içini yatıştıramayarak sabahlara değin uyumamış. Şair sayılabilir, gözleri gün ışığında açık, kapalı yerlerde koyu mavi, kısaya yakın orta boylu, güzel bir yapısı var. Dişleri çok düzgün. Frans Fanon'dan söz açarken kendini tıpkı bir Cezayirli gibi duyan. Zeka araçların ereklere uyarlanmasını sağlayınca değer kazanır der ikide bir. Biz ereğimize yeterince yatkınlaştıran araçlar eylem ve tutum demek istiyorum. Kullanabiliyor muyuz? Çağımızdaki özgürlük ve hukuk anlayışına kökten getirilecek yenilikler ancak emekçi kitlenin denetimindeki ağırlığıyla gerçekleşebilir. Baba yanından aydınlı bir ailenin oğlu. Babası topraklarının bakımını amcalarına devretmiş. Yılda birkaç kez gidip incir, üzüm, tütün piyasasının kontrolünü yapar. İstanbul'a yerleşmişler. Annesi Neriman Hanım, Kadıköylü. Ahmet'in Jean Jaurès'ten önce etkilendiği üçüncü kişidir. Kız sanat okulunda biçki dikiş öğretmeni. Ahmet doğunca okuldan ayrılır. Çocuğuna böylesine düşkünlüğü tanış çevresinde tek çocuk oluşundandır diye yorumlanmıştır. İstanbulluyum desem yalan olacak derdi Ahmet. Annem söz dinlemeyi bana ilk kez iyilikmiş, incelikmiş gibi aktaran annem İstanbulludur. Beni hırçınlaştıran düşkünlüğüne, arasız nazlatmalarına karşın İstanbul kızı olan annemi gene de severim. Aydın'ı da pek biliyorum sayılmaz ya. Liseyi bitirene kadar babam her yıl bir kez beni Aydın'a götürüp oraya insanları tanıttığından beri de tam İstanbulluyum diyemem. Ben bir 9 Eylül bayramı izlemiştim orada. Öf gümüşlerim, anlatılır gibi değil efelerin kasılmaları. Şöyle kollarını yukarı kaldırdıkça cepkenlerin işli yenlerinin sıyrılması. Yazın sıcağının Eylül'e kol atan tembelliği, bağlarda üzümlerin, incirlerin ağırlaşması, özlerinin ballanışı, haydi efeler diye bir çınlama. Neyse şimdi epik anlatmayı bırakalım. Amma da epik ha, sen epik ne bilmiyorsun oğlum Ahmet. Çünkü senin Fransızcan var ve epiklik Alman Brecht'in işidir. Sen bil Atakan'cığım, e mi? Sus anlatsın yahu, içini kabartıyor adamın. Sen niye şiir yazmaktan caydın? Hele hele iyisini yazan var der. En iyisini yazanlarsa Nazım deyip üç kere durur oğlumuz. Ardında Lorca'ya vurur kendini. Sonra Aragon, Neruda. Gevezelikte işin yok Atakan. Hep savaş mı konuşacağız? Barış için savaş. Bizim insanlarımız başka türlü. Yoksulluklarını örtüp belirsizleştirmeye bir alışmışlar ki. Kahveye gidiyorsun hemen çevreni alıyorlar. Ahmet Bey kardeşimiz İstanbul'dan gelmiş bizdendir bugün deyip. Oysa paraları yok. Üstelik Ege varlık bölgesi ya, varlığın toplandığı eller sayılı. Ne der Haydar? Varlıkların verdiği parlak vergilerden çok sermayenin kimin elinde toplandığına bakacağız. Gümüşlerim, beni Aydınlı yazacaklar bir gün. Menderes'in çıktığı yerden bizim gibiler de çıkıyor. Çıkmaz diyen mi olmuş? Tarihi maddeciliğe aykırıdır böyle laflar. Gümüşlerim, söz gelimi yani dedik. Gümüşlerim sözcüğünü sık kullanırdı Ahmet. Onda bu sözcük belki herkeslerden çok sevdiği bir insana öykünmesinin anısıydı. Bahariye'deki bir eski konak yavrusu ahşap evi görüp çılgınca beğenerek satın aldıran annesi Neriman Hanım, sonraları bir de bahçıvan aramış. Kara orman göçmenlerinden Ramazan Efendi'yi bulmuşlardı. Adam eve kapılandığında Ahmet 9-10 yaşlarındaymış. O iri yarı, şayak yeleğini belki gece uyurken bile çıkarmayan, karası ağarmış yeleğinin cebinde sanki ucunda saat asılıymış gibi bir uçtan öte uca gümüş bir köstek takılı bu adamı anlata anlata bitiremezdi. Eğilmemişliğin öylesini tanımak gerek çocuklar derdi. Ramazan Efendi bir süre sonra bahçıvanlıktan öte işleri de yüklenip kapıcılık, odun kırma, et sebze alışverişi, gerektiğinde güzel havalarda Ahmet'i alıp Kadıköy iskelesinde hava aldırmaya, vapurları göstermeye götürme gibi değişik görevler de üstlenip çalışkanlığıyla evin vazgeçilmez kişilerinden biri olma doğrultusuna hızla girmişti. Tatil sabahları uyanır uyanmaz Ramazan Efendi'nin bahçeye çıkıp çıkmadığını görmek için cama koşardı Ahmet. Ev çoğunluk sessiz olurdu. Yandan çıkma mermer merdivenlere apak uzanırdı. Basamakların bitimindeki dikdörtgen kesimli, camı çok ahşabı az küçük girişten geçilip evin şurup renkli, al camlı iç kapısıyla burun buruna gelinirdi. Görene uykuların sınırsız inandırıcılığıyla dolu düşler kurma isteği veren gölgelerin güneşle uyum içinde dağıldığı bu ev, annesi kestane kumral saçlı, lacivert gözlü ufacık yapılı, yuvarlak omuzlu Neriman Hanım gibi etkileyip sarıvermişti çocuk Ahmet'i de. O ev herkesi şair yapardı derdi Ahmet. Belki babamın anama duyduğu vazgeçemeyiş o evle pekişiyordu. Çünkü son yıllarda benim de sezebildiğim kadar annem babamdan vuran koyu bir hüzün içindeydi. Annemin evde bunu açıklama yolu öyle kavga gürültü ayrılma isteğiyle beliriyordu sanmayın. Tek oğlun doğumunu, bunun tek sorumlusunun kendi olduğunu kafasına iyiden yerleştirmişti. Çocuk kadınındır derdi sık sık. Babama tutkunluğu da yersiz, düşüncesiz bir seçme sonucundaydı. Bir gün annesinin duygularını, sevgisini, yaşıtı bir arkadaşına onlara gelen giden de olmaz diye pek anlatmasını derin bir şaşkınlıkla dinlemişti Ahmet. Güzel adam sevmenin, uzun boydan hoşlanmanın cezasıdır bu bana diyordu annesi. Utançlı bir kendini tutma vardı sesinde. Adamın ne suçu var? İlk sözlendiğimizde kadına, bara düşkünlüğünü eş dost haber vermişti. Ben işte İstanbul kızı, kendimde çok marifetler ummuştum. Sevdim de açıkça, her görüşümde yüreğimi yerinde koskocaman bulurdum. Bastığım yer kayardı. Ona değmek, dokunmak, sarılmak isteğiyle böyle bir duygunun bana verdiği utançla kızarır dururdum her görüşümde. Yaşım da küçük değildi ki Akile. 25'imi sürüyordum. Evet, şimdi yapacak şey yok. Bir de kıskançlık tutturdu. Hoyratlığına karşı sanırım benim aşırı yumuşak başlı saydığı tutumuma inanmayıp ardında hileler aramasından. Oysa inan Akile, hiçbir isteğim yok. Ahmet'ime huzurlu, güven içinde bir gelecek sağlamaktan başka. Bir ara beni boşamaya da kalktı. Gece yatak odasına kapanıp konuştuk. Peki dedim. Gün ışıyıncaya değin bana anlattı durdu. Açıklamalar gerekmez uyu artık dedim. Yarın İzmir'e gideceksin. Tütün piyasası açılıyor işlerin var yorulma. O zaman şöyle boynumdan sıkıca tuttu. Ah Neriman ah niçin böylesin dedi. Nasılım dedim. Ben nereden bileyim böylesin işte. Benim kolumu kanadımı kıran bir şeysin. Ayrılmayacağız. Bu evi senin üstüne yapacağım. Gene de ben deli herifin biriyim. Ahmet'i de istediğin okullara yolla. Ben evin babasıyım. Sen de benim karımsın. Üzüleceksen, benden ayrılman, serbest olman isteniyorsa boşanabiliriz dedim. Eh ev mev istemem. Ben yine öğretmenliğe başlarım ya da terziliğe. Çok yordum seni kumral Neriman. İsteklerinden tez geçivermiş, genç bir dulun solgunluğuyla baş başa bıraktım seni. O gece, ah nasıl söyleyeyim akileciğim, ilk günlerimizdeki gibi olduk, yandık tutuştuk, birlikte ağladık dersem belki kocam için fazla konuşmuş olurum. İşte o gün bugündür bu ev benim ömür tüketme yerimdir. Her yanına bakar sever özenirim. Sığınır, zor duyulur şarkılar mırıldanırım. Babasız çocuk yapmış bir genç kızın suçluluk duygusuyla kapanmışımdır sanki bu eve. Niye kapanıyorsun diye çıkışma. Dünyayı burada başlatıp bitirmeliyim. Yoksa kolay değil. Hayır. Ahmet'im, ben, bir de ara sıra gelen kocam. Alttaki konuşmaz yaşlı bahçıvan. O ayrılma işinden kesin caydığının ertesinde kocam hep sarhoş öfkeli geldi İzmir'den İstanbul'a. Bir kadın onu bedbaht ediyordu. Ora barlarını düşündüm. Sokaklarda bazen gördüğüm o kadınları, saçları sarıya boyanmış, dudakları ıslak aralık. Büyük göğüslü, çok genç, yine de çabuk yıpranmanın ilk izlerini seslerinde taşıyan kadınları düşündüm. Kim bilir hangisiydi kocamı böyle zora sokan. İşte aşırı bir isteğim yok. Burada sessizlikler içindeyim. Oğlum var. Yepyeni bir insan o. Ahmet annesine verilecek yanıtı yüreği çılgınca çarparak beklemişti. Oğlun büyüyecek ama Neriman diyordu sesi kalınca olan konuk. Bir gün gidecek. O zaman ne yapacaksın? Annesi arkadaşına açtığı iç yarasını unutturuvermek isteğiyle konuşmasına beklemediği yerde konan bu noktaya, bu amansızlığa nasıl karşı koyacağını bilmeyen bir arayışla savunmaya geçmişti. Gidecek elbette, ben de onu bekleyerek doğacak torunlarıma hazırlanacağım. Bu ev dünyaya kapamış seni, iyi niyetli Nerimancığım benim. Oğlunu hayatının tek amacı yapamazsın. Sonradan öylesine borçlandırırsın ki onu, seni sevemez hale düşer, bıkar, usanır. Yok Akile, meseleyi böyle görme, memnunum ben. Dertlenmek seni görünce aklıma düştü. İşte ne bileyim, ne de olsa bizim ilk gençliğimizde birlikte çıktığımız ada gezmeleri, söylenmiş tangolar, bir bardak bira içilerek düşünmüş sarhoşluklar vardı. Düşünsene o yıllar galvaniz kaplı tahta boşlarda bacaklarımızı açıp güneşe verirdik bakırlaşalım diye. Sen sonraları lacivert yün maya da aldın. Ben çekindim. Arzularımı örtmeyi, vermeyi, beklemeyi bana benden önceki kadınlar öğretti. İlktir böylesi konuşmam. Seni söyleyelim. Şimdiki kim? Kimlesin? Kimseler yok şu ara. Yaşlandım. 30'umu çoktan geçtim. Düşünsene. Sabahları uyandığımda boynumda, göz altlarımda derin izler oluyor. Bunların dağılması 3 saate alıyor. Hazırlanıyorum, çıkıyorum. Akşamüstü iş dönüşleri ya da okuldaki öğrenci velileriyle görüşmelerim biteceğine yakın, yüzümdeki makyajla sağladığım renk düzeninin uçup gittiğini, solduğunu biliyorum. Seni müdüre yapmaları iyi bir seçim oldu, hak etmiştin. Bu başarını küçümseyemezsin. Yalnız kalmada diretmen yersiz. Sıkılmıyor musun? Evet ya, artık evlenmeye niyetim yok. Evli kadınların hali ortada, ne olur alınma. Yaşlandığımı nedense başkalarının bana koca aramaya başlamalarından anladım. Size göredir, çok uygun dedik biz de, dul ama dinç adam. Moda burnunda denize nazır bir katı var. Yakında emekli olacak. Biliyorsunuz onların maaşları bilmem kaçıncı baremden ödeniyor. Çöp çatanların sözlerini kesmek için annemi bahane ettim. Annem vardır, onu bırakamam. Ana kız sakin, bağımsız yaşamaya alışmışız biz dedim. Sert ama çok daha dikkatliyim davranışlarımda. Yeni bir kelime aramadan kolaya kaçarak erkekleştim diyebiliriz buna. Karşı konmalara hazırlanmayı gereksiz bulacak kadar güçlüyüm. Hayatın ellerimden kaydığını biliyorum. Öğretmen olarak öğrencilerimiz ilerinin marifetli ev hanımları olmaya aday genç kızlara bellettiğimiz şapka, çiçek, dikiş, işleme, yemek derslerinden nasıl yararlanacaklarını, yenilenen yaşama koşullarına denk kadınlar olmaları için hayata bakışı nasıl edineceklerini düşünüyorum. Onlara hiçbir şey öğrettiğimizi sanmıyorum ben. Biz de pek bir şey öğrenememiştik. İkimizin de durumu bunu ispatlamıyor mu? Uçlarda kala kalmadık mı? Bu da yaptığım işin önemini azaltıyor. Akşamları eve dönerken suyu çekilmiş posasını yenilemeye çalışan insanım. Küçük şeylerle mutlanmaya alıştırıyorum kendimi. Yani sinip kolaylaştırıyorum yaşamımı. Banyoyu doldurup yıkanıp paklanıyorum. Annemin kurduğu yemek masasının başına geçtiğimde ara sıra bir kadeh rakıyı kristalden yüksek kadehçiklere boşaltırken annem ak saçlarının daha nurlu gösterdiği yüzüyle yarı ayıplar, yarı beğenir, gözlüyor beni. Radyoyu açıyorum. Aman diyorum bir Sultani Yegah faslı çıksa. Şaşma Neriman, biliyorum bizler kaşlarımızı ipincecik alıp tangolar ve foxtrotlarla büyüdük ama yine de. Sonra parmaklarımla tempo tutmaya başlıyorum. Şarkılar, türküler, Bahriye Miralayı babamdan kalma bir anı sanki. Sonra bir de türkü var. Yüksek ayvanlarda bülbüller öter diye. Onu dinlerken kendimden ürküyorum bilesin. Babamın annemle 30 yaş varmış handisi aralarında. Solsan da sararsan da yine Gonca Dehensin'i mırıldandığımda. Üstelik kulağım hiç yoktur, uyduruyorum. Annem, Akile kızım dinledinse kahvemizi de içelim diyor. Yazsa camları fora ediyorum. Yaşamadığım, yaşanamayacak aşklar geçiyor sanki yaz gecelerinden. İşte çevremdeki okumuş, para kazanır sayılan, evli ama yine de mutsuz onca kadın varken evlenmeye kalkmak niçin? Senin kırılmanı istemem ya, düşüncem bu. İş bir erkeği beğenmekse bunu da ben aynen olduğum gibi başarmaya çalışıyorum. Ama yine de erkekler beni garip buluyorlar. Kadında kişiliğe alışmamışlar. Geçenlerde Ankara dönüşü yemekli vagonda karşımda oturan genç, çok yakışıklı adama baktım. Bunu bu halle değil de nazlı bir beceriksizlikle elde edebilirim ya, nasıldı yapacaklarım onu da unutmuşum diye düşündüm. İşte benim gittikçe kendime dönük olarak yürüyen hayatım. Yine de iyi sayılır. Öğrencilerin arasında seni unutanına rastlamadım. Ah Neriman öğretmen gibisi olamaz diyorlar. Nasıldır bilseniz? Sanki bir kuş, sanki bir şefkat köşesi bir liman. Benim içinse müdüre hanım mı diyorlarmış. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hak da yemez ya, dürüstlüğün böylesi de sirkeye benziyor. Kamaşmadan tadına varılmıyor. Akile öğretmenin dik yürüyüşüyle bahçeyi geçip hızla eve giren görüntüsü Ahmet'e bir gezi öncesinin ikircikli ivecenliğini verirdi. Akile öğretmenin uzun aralıklı gelişlerle süren konukluklarında konuşulanları bir yanlara sinip dinlerdi. Dolgun biçimli bacaklarını, yüksek geniş kalçalarını, sert telli kısa kesilmiş kara saçlarını, ince ağzındaki inançsız bükülüşüyle evde yepyeni bir insan olan bu kadını hem yadırgar hem tutkuyla izlerdi. Ne çiçeklere ne ağaçlara dikkat bile etmeyen Akile öğretmenin onun bir gün bile yanağını okşamamış olmasını düşünür, isteklenir dururdu. O canlı kadının dikkat etmediği bahçenin kuytularında Ahmet'in kıymetlisi kurbağalar barınıyor, hokka gülleri yapraklarını döküyor, yazın en sıcak günlerinde bile evin verandasında denizde vuran içilisi serinlikler dolaşıyordu. Babamın kırıcılığını, annemin sessiz dalgınlıklarını, yüzündeki kitap aralarında kurutulan güller gibi solup duran gülüşlerini bence o ev emip geçiştiriyordu. Yalnız Akile öğretmen Ramazan amcadan sonra üstünde en çok dalıp gittiğim ikinci insanıdır çocukluğumun. Annemin karşıtı duygu tanımaz arkadaşına bağlılığı, saygısı şaşırtıcıydı. O gidince yatak odasına kapanır, neden sonra çıkar, evin içinde dolanmaya başlardı. Okşardı sanki evini ya da yaralarının yeniden kabuk bağlaması için sürtünür gibiydi eve. Ahşaplarının kavlamış yağlı boyası, eskimiş ıssız sarnıç sessizliğiyle annemin ilk görüşte o eve vurulması belki de bundandı. Satın alınır alınmaz onarımına başlamıştı. Annemin eski genç kızlık gevezeliğine, dönenmesine kapıldığı günlerdi onlar. Çar çabuk inip çıkıyordu merdivenleri. Üstelik tutamaklara da tutunduğu yoktu. Her şey yatıştıktan sonra merdivenlerden kayacağım diye korkuyorum Ahmet derdi bana. Basamaklar ne de olsa mermer oğlum. Oymalı çatı çevresiyle içindeki yeni sahiplerinin bağırmasını, tartışmasını engellermişçe ev eski zerafetini yeniden kazanıvermişti. Ihlamur ağaçlarından süzülüp yeşillenen gün ışıkları doldururdu odalarımızı. Hele ıhlamurların açınca saldığı kokuların anlatılır yanı yoktur. İnsan doğayı tümden kucaklayamamanın hüznüyle coşkunluğunu gönlünde duyar. Ev poyraz yönünden yıllardır budanmamış sarmaşık gülleriyle kaplıydı. Bahariye'nin en kalabalık yerindeydi ya bu karmaşadan, kentin sarı tozundan bir eski çağ bilgesinin soylu suskunluğuyla uzak kalmıştı. Ve evimizi ne zaman düşünsem baharlarla yazlarla dolu mevsimler içindedir çoğunluk. Bu evde Ahmet her sabah bir serüven ve masal dünyasına uyanırca başlardı gününe. Bahçeye inmek için dikdörtgen camlı aralıkta kısacık dinelirdi. Kapıyı açarken gıcırdayan menteşeleri önceden yeterince kıpırtısız beklerse engelleyebileceğini sanırdı. Sonra kapıyı çekiverir, hızla merdivenleri inerdi. Merdivenlerin eve bitişik bölümünde çimenle yosun arası fışkırmış bodur yeşillikleri ezmeye çalışırdı. Bu yoz yeşilliğin ne yapılsa yeniden fışkırışı ürkütürdü onu. Ahmet o yuval yuval biten ıslak otların bir yanlarına yapışıp kalacağı duygusunu alt etmek için son basamakları birden atlardı. Bahçeye ulaşınca parmaklarıyla saçlarını düzeltip çevresinde bahçıvanı arardı. Ramazan Efendi'yi donacak çiçek öbeklerinin ya da şimşirlerin dibinde, dalların yaprakların asalaklarını, bitki hastalıklarının belirtisi olan kamburlaşmaları izlerken görürdü. Ahmet'i ilkten görmezlikten gelen Ramazan Efendi, çocuğun bekleyişini kendince yeterli bulunca, ''Oğulcağızım, gümüşüm, bakarım erken kalkmışsın, çıkmışsın bahçelere, vermişsin bağrını yeni havalara.'' Ahmet'i bastırıveren gülüşler başlardı bu sözlerle. Gülmesini bekleyen, dipten kaynatıp iten mutluluk çocuk yüreğinde çatlardı. ''Kalktım Ramazan amca, sen de kalkmışsın ya işte.'' ''Elbette Mori Ahmet, görüyorsun gümüşüm koca ihtiyarı, kalkmışsın ya diyorsun, bravo derim sana. Dipdiri dikilirim bre çocuk, uyanmış bütün mahlukat ve de sular hamdolsun.'' Bu yaşlı adam evlerinin altındaki bölümde barınırdı. Eski ev sahiplerince yazlık bir kiler gibi kullanılmıştı orası. Yeri malta taşıyla kaplı tek göz odaya sonra tahta taban çektirmişlerdi. Pencere de açtırmıştı annesi. Pencerenin geniş tutulmasında da adam akıllı direnmiş babasının, bahçıvan geceden geceye yatacak Neriman demelerini annesi, yok yaşarken gün ışığı görmemek olmaz, usta dengine getirip açar evde bozulmaz deyip isteğinden caymamıştı.